Ayrım 31. Elveda güzel vatanım. Ahmet Ümit. Sayfa 333. İstifa Paşa Hazretleri, istifa. Merhaba Ester, 9. gün akşam üzere. Avrupa pasajındaki dükkana girdiğimde güneş henüz batmamıştı. Ancak bir Frank şehrinde görebileceğimiz güzellikteki bu geçidin cam tavanından yansıyan gün ışığı artık yakıcılığını kaybetse de gaz lambalarını yakmayı icap ettirecek kadar karanlık çökmemişti daha. Pasajdaki halı satan tek dükkanı bulmak hiç de zor olmadı. İçeride esmer ama epeyce esmer, çopur yüzlü bir adam oturuyordu. Bu geçen gün otele mesaj getiren adam olmalıydı. Selam verip içeri girdim. Akları kanlı, kara gözlerini manasızca bana dikti. Mehmet Bey'i arıyordum dedim dostça bir ifadeyle. Mehmet Esad'ı yok mu? Öylece boş boş yüzüme bakarak işaret parmağını havaya kaldırdı. Anlamadığım için tekrarladım. Mehmet Esad diyorum, Mehmet Esad yok mu? Hayır, adamın suratında yine hiçbir değişiklik olmadı. Yine ince uzun işaret parmağını kaldırmaya devam etti. Yanlış bir yere geldim diye düşünüyordum ki üst kattan arkadaşımın sesi duyuldu. Şehsuvar, Şehsuvar sen misin? Yukarı gelsene. O zaman fark ettim el dokuması perdenin arkasındaki merdiveni. Ahşap basamakları çıkarken allı morlu halıların, kilimlerin ağır kokusu doldu burnuma. Üst kata çıkınca Mehmet Esad'ı ayakta beni bekler buldum. Nihayet be kardeşim, nihayet gelebildin küçük dükkanımıza. Vallahi neredeyse gül suyu dökecektik yollarına. Hiç oralı olmadım ama uzattığı eli sıkarken sordum. Aşağıdaki nobran adam kim yahu, Türkçe bilmiyor mu? Tenezzül edip cevap vermedi soruma. Bakışları bir an merdivene gitti geldi. Ruh şeyimden mi bahsediyorsun? Kusura bakma, zavallı konuşamıyor. Mısır'da Osmanlı yanlısı bir aşiretin mensubuymuş. İngilizler dilini kesmiş. Süveyş'ten birlikte döndük. Ulağım olarak vazife görüyordu harpte. O kadar sadık, o kadar iyi bir insandır ki bırakamadım. Ruh şeyimi de alıp getirdim yanımda. Üzerinde gümüş sigara tabakası, içi kararmış bir kül tablası ve şu büyük kibrit kutularından birinin bulunduğu küçük masanın önündeki iskemleyi gösterdi. Ayakta kaldı. Gel gel otur şöyle. Söylediği iskemleye oturdum, o da karşıma yerleşti. Ne içersin? Kömür ateşinde kahve yapıyor bizim ocakçı. Söyleyeyim mi okkalı birer kahve? Aksiliğim üzerimde filan değildi ama öyle görünmek istedim. Mehmet Esad eteğindeki taşları döksün istiyordum. Kahve filan içmeyeceğim diye kestirip attım. Sana söyledim ben artık bu işleri bıraktım diye. Neden bu kadar ısrar ediyorsun Mehmet? Çıkışım karşısında afallamıştı. Daha sertleştim. Adeta azarlarcasına sordum. Neden zorluyorsun beni? Amacın ne? Utanır gibi olmuştu. Tıraşlı yanakları belli belirsiz kızarmıştı bile. Yok, zorlama değil de hani düşüneceğini söylemiştin ya. Sen öyle zannetmişsin diyerek lafı ağzında koydum. Ben kararımı çoktan verdim Mehmet. Hem de Malta'dan sürgünden döndüğümde. Ne siyaset ne de gizli saklı işler. Bunlar bana göre değil. Eğer hakiki dostumsan, eğer bana bir iyilik yapacaksan tercüme bürosunda bir iş bul. Evet, Fransızcam iyidir bilirsin. Milli marife faydamız olsun. Küçük bir kahkaha attı. Hiç gülme Mehmet dedim, kolay kolay sakinleşmeyeceğimi anlaması için. Kararım kati. Ne devlet adına ne de başkaları namına pis işlere girmem ben. Çok ciddiyim. Geçenlerde de söyledim. Artık huzur içinde yaşamak, huzur içinde ölmek istiyorum. Artık zorlama beni ne olur. Lütfen senden çok rica ediyorum. Artık bu bahsi kapatalım. Yoksa dostluğumuz zarar görecek. Artık gülmüyordu. O meşhur pişkinliğinin yerinde derin bir hayal kırıklığı vardı. Sen zarar göreceksin. Sakin bir tavırla ama sözcüklerin üzerine basa basa konuşuyordu. Evet, masum biri gibi davranmayı bırak artık Şehsuvar. Senin ne yaptığını biliyorlar. Evet, taktiğim işe yaramıştı. Mehmet konuşmaya başlamıştı işte. Biraz daha kurcalamakta fayda vardı. Benim ne yaptığım zaten belli. Hiçbir zaman saklamadım ki. 1907 senesinde girdim İttihat ve Terakki'ye. Cemiyet dağılana kadar da üyesiydim. Mağlup olduk ve o mesele kapandı. Artık hiçbir partinin üyesi değilim. Ne İttihat Terakki'nin, ne Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın, ne de Cumhuriyet Halk Fırkası'nın. Çeneni yorma boşuna dedi gözlerini üzerime dikerek. Bunları daha önce de anlattın bana ama bize ulaşan raporlar öyle demiyor. İttihatçılarla irtibatın sürüyormuş hala. Cezmi'den bahsediyordu. Binbaşının ölümünü üzerime yıkmakla mı tehdit edecekti beni? Suskun kaldığımı görünce açıkladı. Ziya Hurşit'le buluştuğunuzu biliyorlar. Sarı Edip Efe ile eski Ankara valisi Abdülkadir Bey de varmış yanınızda. Neler saçmalıyordu böyle? O adamların hepsi öldü. Mustafa Kemal'e suikast suçundan üçü de asıldı. Nasıl buluşmuş olabilirim ki onlarla? Çaresizliğime üzülmüş gibi bakıyordu. Öncesinden söz ediyorum Şehzuvar. İzmir suikastının bir ay öncesinden. Geçen Mayıs ayında buluşmuşsunuz. İnkar faydasız. Ahmet Şükrü Bey'in Şişli'deki evinde konuşmuşsunuz. Bizzat Ziya Hurşit'in ifadesinde geçiyor adın. Tümüyle aklımdan çıkmıştı bu olay. Evet, geçen Mayıs ayının ilk haftasıydı. Ahmet Şükrü Bey bir davet vermişti evinde ama siyasi bir toplantı değildi bu. Ne olmuş dedim sinirlenerek. Ahmet Şükrü Bey babamın arkadaşıydı. Selanik'te öğretmenlik yaptığı günlerden tanırım. Yemeğe davet etmişti. Kimlerin geleceğinden haberim yoktu. Ziya Hurşit'le Sarı Edip Efe'nin orada olacağını bilsem gitmezdim. Ayrıca İzmir suikastında adı geçmeyen 4-5 kişi daha vardı orada. Eski ahbapların bir araya geldiği böyle bir yemekten Gazi'ye suikast çıkar mı? Zaten Ziya Hurşit ile de atışmıştık masada. Evet, bugünkü Cumhuriyet İdaresi hakkında. Artık herkesin malumu olduğu üzere atıp tutuyorlardı Gazi Paşa ve hükümet hakkında. Karşı çıkacak oldum, hakaret derecesinde sözler sarf ettiler. Onun üzerine ayrıldım zaten evden. Lakayt bir tavırla dinliyordu. Tek cümlesine inanmamıştı söylediklerimin. Ziya Hurşit'in ifadesi öyle demiyor. Daha da beteri, teşkilatta kimi arkadaşlar İzmir suikastının gerçek planlayıcısının sen olduğuna inanıyor. Güya Kara Kemal yollamış seni o toplantıya. Kendisi polis tarafından takip edildiği için onun adına sen konuşmuşsun. Akıl danelik yapmışsın tetikçilere. Hayretler içinde kalmıştım. Delirmiş mi bunlar? Nefret ettiğim adamlarla hezimete uğraması kaçınılmaz bir maceraya niye kalkışayım? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Nasıl inanırlar böyle bir iftiraya? Birden fark ettim. Rollerimiz değişmeye başlamıştı. Beni avucunun içine almaya çalışıyordu. Daha sakin olmalıydım. Daha mantıklı. Hakikaten de eski arkadaşım halinden gayet memnun görünüyordu. Usulca masanın üzerindeki tabakaya uzandı. Bir sigara çıkardı. Hiç acele etmeden yaktı. Derin bir nefes aldı. Orasını bilmem Şehzuvar dedi dumanı savururken. Vaziyet bu. Elbette sana inanıyorum. Böyle acemice düzenlenmiş bir suikasta katılmayacağından adım gibi eminim. O zaman niye müdafaa etmedin beni diye kestim sözünü. Şehzuvar'ı tanırım, böyle abuk sabuk işlere bulaşmaz demedin. Nereden biliyorsun müdafaa etmediğimi? Ben olmasaydım eğer. İleri gittiğini anlayarak sustu. Ben seni savundum Şehzuvar. Hem de benden şüphelenmeleri pahasına. Unutma, neticede ben de eski ihtiyatçıyım. Yani o kadar da muteber bir adam değilim onların gözünde. Ama olsun, umurumda değil. Çünkü sen hayatımı kurtardın. Fakat bizimle işbirliğine yanaşmazsan bundan sonra olacaklar hakkında hiçbir garanti veremem. Evet, daha açık konuşayım, seni koruyamam. Şantaj mı yapıyorsun diyecektim. Sigarayı tuttu, elini havaya kaldırdı. Seni zorladığımı zannetme. İstiyorsan bizimle çalışmazsın. Belki de kimse karışmaz. Fakat birileri seninle uğraşmaya kalkarsa o durumda yardım edemem. Acı acı güldüm. Şimdi bu zorlama olmuyor mu yani? Nedense soğukkanlılığını kaybetti. Olmuyor tabii. Lüzumsuz yere yüksek çıkmıştı sesi. Farkında değil misin? İyilik yapmaya çalışıyorum. Ama sen beni atlatmaya çalışıyorsun. Elimden geleni yapıyorum fakat sen umursamıyorsun. Anlamıyorum Şehzuvar. Ne olmuş sana? Yoksa hiç itimadın yok mu bana? Yoksa sahiden de ittihatçılarla irtibatın sürüyor mu? Kahverengi gözleri çakmak çakmak olmuştu. Tekrar sigarasına sığındı. Derin iki nefes çekti arka arkaya. Kusura bakma, o kadar ketumsun ki ben bile böyle düşünmeye başladım sonunda. Etkilenmiş göründüm, hatta bir parça utanmış gibi yaptım. Senin iyi niyetli olduğunu biliyorum Mehmet. Benim için çırpındığının da farkındayım. Ama ketum filan değilim. Dikkat edersen ne sorduysan anlattım şu ana kadar. Başka merak ettiğin mevzu varsa onları da izah edebilirim. Tabii bildiğim kadarıyla. Bilmediğim bir mevzuyu nasıl anlatayım sana? Cemiyetle hiçbir alakam yok diyorum işte. Sinirli bir halde kül tablasında ezdi sigarasını. Peki kardeşim, nasıl istiyorsan öyle olsun. Ben kendimi yırtıyorum burada. Demek ki kimseye faydası yokmuş. Senin de böyle bir talebin olmadığına göre niye tehlikeye atıyorum ki kendimi? Pişman olmuş gibi alt dudağını sarkıttı. Sen bilirsin şansı var. Tamam, benden buraya kadar. Artık arayıp sormayacağım. Allah yardımcın olsun. Davranışları abartılıydı. Sanki eski bir arkadaşım değil de ailemden biri gibi, çok yakınımmış gibi konuşuyordu. Oysa böyle bir hukukumuz yoktu. Sanki ona ihanet etmiş, onu büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştım. Belki amirlerine siz hiç merak etmeyin, Şehsuvar ben ne dersem yapar demiş, benden de olumlu bir cevap alamayınca zor durumda kalmıştı. Olabilirdi fakat bana ne? Aslında durum bu kadar barizdi. Öyleyse bu mevzuya kafayı takmayabilir, Mehmet'in meselesi beni alakadar etmez deyip geçebilirdim. Ancak durum biraz daha karışıktı. İzmir suikastı öncesi yapılan o toplantı hakikaten başımı yakabilirdi. O zamanlar reisi cumhura yapılan suikastı öğrendiğimde çok kaygılanmıştım. Hele teferruatlar ortaya çıkıp Ahmet Şükrü Bey, Ziya Hurşit ve Sarı Edip Efe'nin adlarını duyunca adam akıllı paniklemiştim. Bardağı taşıran son damla ise Kara Kemal'in ölümü olmuştu. Daha önce yazdığım gibi bu olaydan sonra Pera Palas'ta kalmaya karar vermiştim zaten. Beni evimde tek başıma öldürmesinler diye. Tıpkı Cezmi Binbaşı'ya yaptıkları gibi. Sahi Cezmi Binbaşı meselesini niye açmamıştı Mehmet Esat? Eğer beni ikna edecekse bu taze cinayet daha etkili olabilirdi. Merakla yüzüne baktım, kaşlarını çatmış, dargın bir tavırla oturuyordu öylece. Haydi ama Mehmet dedim dostça dizine dokunarak, küsmekle neyin nesi, arkadaş değil miyiz biz? Ne badireler atlattık birlikte, bunu da hallederiz. Güya taviz vermeye yanaşmadı. Bilmiyorum halleder miyiz? Bundan sonrası sana kalmış Şehsu var. Ben diyeceğimi dedim, artık karar senin. Nasıl istersen öyle yap. Bakma böyle konuşmasına. Aslında ne yapacağımdan hala emin değildi. Köşeye sıkışmış olmama rağmen onu rahatlıkla reddedebileceğimi biliyordu. Maldan mülkten çoktan vazgeçmiştik. Artık canımın bile bir kıymeti harbiyesi yoktu. Mehmet Esat da bunu çok iyi biliyordu. Fakat ölmekten daha acı verecek meseleler vardı. Pekala diyerek doğruldum. Haklıymışsın Mehmet. Böyle kuru kuruya konuşmak tatsız oluyor. Kalktığını görünce telaşlandı. İpleri koparıyor muydum yoksa? Yarın akşam tekrar buluşalım deyince rahatladı. Fakat bu sefer farklı bir mekanda buluşalım. Bir iki kadeh bir şey de içeriz. Mesela Taksim Bahçesi. Yeni bir orkestra gelmiş diyorlar. Hem müzik dinler hem karara bağlarız bu mevzuyu. Anlayışlı bir ifade takındım. Kusura bakma, biliyorum sıkıntı vermeye başladı bu mesele. Ama inşallah yarın neticelendiririz. Sanki teklifini kabul etmişim gibi sevinerek ayağa kalktı. Neticelendirelim. Sonuçta sen kazançlı çıkacaksın bu işten. Tamam, benimle çalışacak olman yükümü hafifletir. Ama bak, şerefim üzerine yemin ediyorum, daha çok senin işine yarayacak bu işbirliği. Az önceki küskünlüğünden eser kalmamıştı. Bırak istihbaratçılığı, iyi bir poker oyuncusu bile olmazdı Mehmet Esat'tan. Ama itiraf etmediğim ki hala neyin peşinde olduğunu anlayamamıştım. Zannederim teklifini kabul etmediğim sürece de anlayamayacaktım. Yarın akşam Taksim Bahçesi'nde buluşmak üzere vedalaştık Mehmet Esat'la. Evet Ester'ciğim, işte böyle. Bir kez mimlenmişsen, bir kez adın kayıtlara geçmişse asla ayrılmazlardı peşinden. Ya oyuna geri dönecektin ya da hayatına son verecektin. Hayır, üçüncü bir ihtimal daha olmalıydı. Yeni bir hayata başlama ihtimali. Elbette seninle birlikte. Fakat bu ihtimal sen İstanbul'daysan mümkün olabilirdi ancak. Yoksa hiçbiri için uğraşmaya değmezdi. Ama karar vermek için önce Leon dayıyı bulmalıydım. Senin hakkındaki en doğru malumatı sadece o verebilirdi bana. Umutsuz değildim, onu bulacağıma inanıyordum. Korkmuyordum. Ne insanlardan ne hükümetten, aksine üst üste gelen olayların yarattığı bu muammayı çözmeye çalışmak tatlı bir heyecan veriyordu bana. Öte yandan her an bir müdahale gelebilir endişesi hiç terk etmiyordu beni. O sebepten otele döner dönmez yine geçtim kağıdın karşısına. Yeniden döndüm o fırtınalı günlere ve yeniden yazmaya başladım sana. Evet, belki de vatanın kaderini belirleyecek, belki de senelerce tesiri kaybolmayacak tarihi bir olayı anlatıyordum. 23 Ocak 1913 gününü, Bab-ı Ali baskınını, ahbap ıslatan diye tabir edilen yağmurun altında Fuat'la birlikte yokuşu tırmanmış, İran Büyükelçiliği'nin köşesinden sağa dönmüştük. Önümüzde küçük bir kalabalık belirmişti. Kırmızı siyah feslerin arasından beyaz bir atın sırtında birdenbire çıkıverdi ortaya Enver Bey. Evet, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin merkezi umumisi olarak kullandığımız pembe köşkün önünde. Sanki arkasında binlerce kişilik bir ordu varmış gibi zaferinden emin bir kumandan edası içinde usulca sürüyordu atını. Ne sokakta dikkate değer bir kalabalık vardı, ne de orada bulunanların büyük çoğunluğu bu kalkışmanın hayırla neticeleneceğine inanıyordu. Yağmurda ıslanan yüzlere bakmak yeterliydi bunu anlamak için. Bu küçük kalabalığın içinde endişe duymayan tek kişinin Enver Bey olduğunu iddia edersem hiç de mübalağa etmiş olmam. Vatanın kurtuluşunun, cemiyetin muvaffakiyetinin ve elbette kendi ikbaline uzanan zaferin bu darbeyle kazanılacağına yürekten inanıyordu. Bugüne kadar elde ettiği galibiyetlerin verdiği güven mi, aklın hapishanesinden kurtulmuş olan cesaretin verdiği çılgınlık mı, nasıl adlandırırsak adlandıralım, tarihi kendisinin yazacağından adı gibi emindi. Kırat'ın sağında yer alan Filibeli Hilmi ile solunda yer alan İzmitli Mümtaz'ın da haklarını yemeyelim. Cemiyetin bu iki namlı fedaisinin de gözlerinde ne bir korku ne de bir pişmanlık okunuyordu. Onlar da bizim gibi bu baskının muvaffakiyetle neticeleneceğinden emin olmasalar da öleceksek bari şerefimizle can verelim düşüncesiyle ellerini silahlarına yakın tutarak adımlarını Kırat'ın ayaklarına uydurmuş büyük bir cesaretle kaderlerine doğru yürüyorlardı. Sokağın köşesine yaklaşırken Yakup Cemil ile Mustafa Necip de hızlı adımlarla gelip Enver Bey'in atının yanındaki yerlerini aldılar. Cemiyetimizin en gözü kara adamlarından mürekkep kadro tamamlanmıştı işte. Fuat'la ikimiz ise bu baskını planlayan asıl kişinin, yani Talat Bey'in muhafazasını sağlamakla meşguldük. Yanımızda Mithat Şükrü de vardı. Buluşma noktasında bizi görünce sadece gülümsemekle yetinmişti Talat Bey. O da endişeli ve gergindi. İstenilen sayıda insanın gelmemiş olması hepimiz gibi onu da hüsrana uğratmıştı. Hislerini belli etmemeye çalışsa da esmer yüzündeki hayal kırıklığı saklanacak gibi değildi. Fakat herkes gibi o da bozguna kapılmıyor, ne pahasına olursa olsun bu harekatın zaferle neticelenmesini istiyordu. Bu tuhaf kalabalık Bab-ı Ali yokuşuna dönen köşeye gelinceye kadar bir kişi bile artmamasına rağmen sükûnetini ve kararlılığını koruyarak ilerledi. Ama Nafıa nezaretinin önüne gelip Bab-ı Ali'yi koruyan askerleri görünce toplulukta bir dalgalanma oldu. Karşımızda tam teçhizatlı bir tabur vardı. Eğer ateş etmeye başlarlarsa hiç şakası yok. Hepimiz ölmüşlerimize kavuşurduk. 31. Ayrımın sonu. Sayfa 340.